Ayrım 8.
Bunun nedenlerinin erkeğin hodgamlığında yattığını ve baş sorumluluğun kadınları eğitimden ve fikirsel gelişmeden yoksun kılan şeriatta olduğunu ve eğer kadınlara eşit imkanlar sağlanmış olsa, zeka ve bilgi bakımından kadınların erkeklerden hiç de farklı kalmayacaklarını savunması beklenemezdi. Çünkü ömrünü dal kavuklukla ve bilim adamına yakışmaz boyun eğmelerle ve cesaretsizliklerle geçiren, örneğin Tümürlen karşısında bu olumsuz karakterini hiç sıkılmadan gözler önüne seren İbn Haldun gibi bir kimseden, şeriat emirlerine hayır diyebilecek dürüstlüğü ve gücü beklemek elbette ki mümkün değildir. Maahaza İbn Haldun'a nazaran çok daha sağlam karakterde sayılabilecek bilginler dahi kadının aklen dun olduğu tezine sarılmaktan kendilerini alamamışlardır. Örneğin İbnül Nafis 13. yüzyılın ünlü kitaplarından sayılan En-Risaletil Kemaliye, Fissiretin Nebeviye adlı yapıtında kadınların aklen eksik olduklarını ve bu nedenle boşanma hakkının sadece erkeklere tanındığını belirtirken şöyle der: evlilikte karı ve kocanın müşterek yaşamı çekilmez bulmaları halinde evliliğin sona erdirilmesi gerekir. Özellikle eşler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle çocuk edinememe durumunda eşlerden başka bir eş edinip bu dileklerini gerçekleştirmeleri beklenir. Fakat evliliği sona erdirme hakkının daha akıllı olan erkeğe tanınması gereklidir. Görülüyor ki İbnül Nafis çocuk yapma olanağı bulunmayan eşler bakımından evliliğin sona ermesine gerekli görmekle beraber bu sonucun ancak erkeğin kararıyla oluşmasını öngörmektedir. Çünkü inandığı odur ki boşanma hakkı akıl sahiplerine ait olmalıdır. Ve madem ki Muhammed kadınların eksik akıllı olduklarını söylemiştir, o halde onun sözüne itibar edip kadını mağdur durumda bırakmanın mahsuru yoktur. Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak kolaydır fakat görülecek olan şey hep aynı olacaktır. Zira bütün bu ünlü kişiler adeta tek bir ağızdan kadının aklen ve dinen dun bulunduğuna dair şeriat hükmüne dayanarak kadını erkeğin hizmetinde ve sömürüsünde tutma siyasetinin güçlendiricisi olarak birbiriyle yarışmışlardır. 1400 yıllık bu yarışma bütün Müslüman ülkelerde bugün dahi devam etmektedir. Örneğin Avrupa ortak pazarına girme hevesiyle yanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, anayasal bir kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ağzıyla, kadınların bünye ve irade itibariyle fıtri zaaf halinde bulunduklarını ve bu nedenle yakın akrabalarından birinin vesayetine verildiklerini Tanrı ve Peygamber emirleri olarak savunur. Bir kadının kocası olmadan yolculuğa çıkamayacağını, yabancı bir erkekle herhangi bir yerde beraber olamayacağını ve buna benzer durumları sıralar. Erkekler kadınlardan üstündür çünkü onlar mallarıyla kadınları geçindirirler, doyururlar, kandırması. Muhammed'in söylemesine göre erkeklerin kadınlara üstün olmalarının bir nedeni karılarının geçimini, giyim ve kuşamını üstlenmiş olmalarıdır. Bundan dolayıdır ki güya Tanrı erkeklere mal, mülk vermiş ve şöyle demiştir: erkekler kadınlardan üstündür. Çünkü Allah onları birçok şeylerde kadınlardan üstün etmiştir ve çünkü onlar kadınları mallarıyla geçindirirler, doyururlar. Kaan Nisan suresi ayet 34. Yine Muhammed'in söylemesine göre Tanrı erkek üstünlüğünü sürdürtebilmek için onlara vermiş olduğu malların sadece onlar tarafından kullanılmasını istemiş ve fakat bu malların aklı ermezlere yani kadınlara ve çocuklara bırakılmamasını emretmiştir. Bunu anlatmak için de şu ayeti göndermiştir: ey müminler, erkek kullarım, mallarınızı sefihlere vermeyiniz. O mallar ki Allah sizi onlara sabit bekçi kılmıştır. Bu mallarda nema ve tasarruf ile sefihleri besleyiniz, onları giydiriniz. Kaan Nisa suresi ayet 5, bakınız Sahih-i Buhari Muhtasarı. C7 S298 Diyanet Vakfı çevirisine göre ayet şöyle de okunabiliyor: Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin. K4 Nisa suresi ayet 5. Burada geçen aklı ermezler deyimi aslında sefihler, süfeha sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Bilindiği gibi sefih sözcüğü malını düşünmeden, yani akılsızca harcayan kimse anlamındadır. Ve bu sözcük ayette kadınlar ve çocuklar için kullanılmıştır. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Muhammed kadınları aklen dun olarak tanımladığı için yukarıdaki ayette yer alan "Mallarınızı akla ermezlere vermeyin" sözleri kadınlara atıftan başka bir şey değildir. Nitekim bunun böyle olduğunu yine Diyanet yayınlarından öğrenmekteyiz. Şu bakımdan ki ayetin açıklaması vesilesiyle Diyanet Tanrı'nın erkeklere şu şekilde emrettiğini bildirmekte. "Ey erkek kulum, malına kıyma, Allah sana o malı temlik buyurmamıştır. Onu sana hakikatte vesileyi maişet, geçim aracı kılmıştır. Böyleyken sen onu karına yahut oğullarına verirsin de sonra onların elindeki servete bakar muhtaç olursun. Hayır ey mümin, öyle yapma. Malını sıkı tut, onu ıslah ve hüsnü idare et, iyi bir şekilde kullan. Esasen sen onlara, yani karılarına ve oğullarına yedirmeye, giydirmeye ve her türlü ihtiyaçlarını temine mecbursun." Bakınız Sahih-i Buhari Muhtasarı, Diyanet Yayınları Cilt 7 sayfa 299. Söylemeye gerek yoktur ki, karısının geçimini sağlıyor diye erkeği üstün durumda saymak yanlış bir zihniyetin ifadesi olur. Çünkü bir kere erkeğin kadını malıyla geçindirmesine karşılık, kadın da erkeğe hizmet ederek ömrünü vermektedir. Hem de süpürge edercesine. Her fedakarlığa katlanarak erkeğinin işlerine koşan, yemeğini hazırlayan, davarlarını güdüp atlarını sulayan, şehvet ihtiyacını karşılayan ve ayrıca da çocuklara bakan hep kadındır. İki tarafın birbirlerine verdiklerini teraziye vuracak olursak borçlu çıkacak olan muhakkak ki erkek olacaktır. Fakat bütün bunlar bir yana, bir de şunu göz önünde tutmak gerekir ki, eğer mallarıyla geçindirmek ve doyurmak bir üstünlük kıstası olacak olursa, bu takdirde kocalarını mallarıyla geçindiren ve doyuran kadınların erkeklerden üstün olmaları sonucuna katlanmak gerekecektir ki, bu sonuç her şeyden önce Muhammed'i güç durumda bırakmaya yeterlidir. Çünkü bilindiği gibi Muhammed, daha henüz 25 yaşında parasız pulsuz bir delikanlıyken, kendinden 15 yaş büyük ve ticaretle meşgul zengin bir kadın olan Hatice ile evlenmiştir. Her ne kadar ilk başlarda Hatice'nin kervanlarını şuraya buraya götürüp getirmiş olsa da az zaman sonra bu işi terk etmiş ve kendisini tüm geçimi itibariyle tamamen Hatice'nin bakımına terk etmiştir. Yemesini, içmesini, giyinmesini ve her şeyini ona borçludur. Nitekim bunun böyle olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmiştir. Hatice sayesindedir ki peygamberlik işine kalkışabilmiştir. Hatice'ye rastlamamış olsaydı pek muhtemelen çobanlıkta devam edecek ve adı bile işitilmeyecekti. Hemen belirtelim ki o dönemde karısının malları ve parasıyla geçimini sağlayan erkek sadece Muhammed değildi. Onun gibi daha nice erkekler vardı ki bunlar arasında İbni Mesud önemli bir yer işgal eder. Muhammed'in bıraktığı hadislerden öğrenmekteyiz ki İbni Mesud fakir sayılabilecek bir kimse olduğu halde karısı Zeynep oldukça varlıklı bir kadındı. Zeynep'in varlığı sanat sahibi bir kadın olmasındandı. El emeğini satar para kazanırdı. Kazandığı para ile de kocasını ve oğlunu geçindirir, doyururdu. İnfak ederdi. İbni Mesud ise tembel tembel oturur ve karısının kendisini geçindirmesini beklerdi. O kadar ki kadıncağız dinsel görevdir diye birilerine sadaka vermeye kalksa İbni Mesud buna engel olur ve "Ben ve oğlun sadaka vereceğin kimselerden daha ziyade sadakaya müstehakız" derdi. İbni Mesud'un bu şekilde hak iddia etmesini Muhammed de onaylardı. Nitekim bir gün Zeynep kendisine başvurup da kocasının sözlerini nakledince Muhammed kendisine şöyle demiştir: "İbni Mesud doğru söylemiştir. Zevcin ve oğlun tasadduk edeceğin, sadaka vereceğin kimselerden daha ziyade sadakaya layıktır." Bu örneklere benzer daha nicelerini buraya sıralamak mümkündür. Bunlardan anlaşılması gereken şudur ki, bir kimsenin mallarıyla karısını geçindirmesi üstünlük sebebi sayılamaz. Sayılacaksa kadını da üstün saymak gerekir. 2. Muhammed'e göre kadın kötüdür, şeytandır, fitne ve fesat amididir, uğursuzdur, hilekardır, düzenbazdır. Kadının kötülük kaynağı olduğuna ve insanlığın başına gelen tüm felaketlerin kadından gelmeye bulunduğuna dair olan inanış, Yahudiliğin getirdiği bir inanıştır ki, erkekten gelme kötülük, kadından gelme iyilikten çok daha hayırlıdır kanısına dayatılmıştır. Bu inanışı daha sonra Hristiyanlık üstlenmiş ve İsa'dan sonra 7. yüzyıldan itibaren de İslamiyet'te en doruk noktasına ulaşmıştır. Söylemeye gerek yoktur ki Yahudiliğin ve Hristiyanlığın kadını kötülük kaynağı görüp aşağılatması, İslam'ın aynı yola başvurmuş olmasını özürlü kılmaz. İslam için başka dinlerin olumsuz yönlerini izleme değil, fakat bunları gidermek şeref vesilesi olurdu. Oysaki İslam bunu yapacak yerde aksine bu olumsuzlukları esas almış ve üstelik kadını bu başka dinlerden de daha kötü durumlara sokmuştur. Bunu yaparken erkeğin huzurunu sağlamak ve toplum düzenini korumak amacıyla hareket ettiğini savunmuştur. Şöyle ki, Muhammed'e göre Müslümanlar için iki büyük tehlike, iki azılı düşman vardır ki bunlar kafirler ve kadınlardır. Kafirler İslam'ın emirlerini ve peygamberlerini kabul etmedikleri için savaşılmak gereken düşmanlardır. Kadınlara gelince kadınlar aklen ve dinen dun olmak bir yana, fakat aynı zamanda kötü ruhlu, fitneci, hilekar, düzenbaz, nankör ve şeytani karakterde yaratıklardır. Muhammed'in söylemesine göre güya Tanrı kadının bu yönlerini her vesilesiyle ortaya vurmuştur. Örneğin Kur'an'ın Yusuf suresinde, "Siz kadınların düzeni büyüktür." K12-28 diye yazılıdır. Hele cinsel bakımdan erkekler için tuzak kurmakta kadınlar çok ustadırlar ve bu tuzağa karşı erkek sınıfını toplum düzeni ve huzuru bakımından korumak şarttır. Öte yandan kadının iyisi olmadığı gibi kadın sınıfını iyi yapmak olanağı da yoktur. Bu düşüncelerini Muhammed çeşitli vesile ve usullerle ortaya vurmaktan bıkmamıştır. Bir yandan kadınların hilesi büyük, kötülükleri açık, boş boğaz ve genellikle ahlakları zayıf olduklarını söylerken, diğer yandan felaket getirici düzenlere girişmekte usta olduklarına parmak basmaktan ve onları sır tutmazlar, kocalarının her şeyini ortaya vurmaktan kaçınmazlar diye suçlamaktan geri kalmamıştır. Bundan dolayıdır ki Tanrı tabii yine Muhammed'e göre yukarıdaki şekilde, yani "Ey kadınlar, düzenleriniz pek büyüktür sizin" diye konuşmuş ve örneğin Kur'an'ın Yusuf suresinde yer alan ayetleri indirmiştir. Tanrı'nın bu tür olumsuzluklar içerisinde tanımladığını söylediği kadın sınıfını Muhammed bir de fitne ve fesat amili olarak suçlamış ve uğursuzluk kaynağı olarak damgalamış ve insanlığın başına gelen musibetlerin baş sorumlusu olarak tanıtmıştır. Nitekim bir hadisinde, "Dünyadan ve kadınlardan sakının, zira Beni İsrail'de ilk fitne kadın yüzünden çıktı" derken başka bir hadisinde, "Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne ve fesat amili olarak hiçbir şey bırakmadım" diye eklemiştir. Bundan dolayıdır ki kadını aynı zamanda uğursuzluk kaynağı olarak ilan etmiştir. Bu görüşünü de çeşitli hadislerde şu şekilde dile getirmiştir. Uğursuzluk üç şeyde, atta, kadında, evde hasıl olur. Eğer eşyada şehamet farz olunursa, atta, kadında, evde ve meskende aranmalıdır. Uğursuzluğun kadında hasıl olduğunu öngören bu tür hükümleri cahil halk yığınlarına belleten din adamları, bunların aydın sınıflar tarafından bilinmesini istemezler. Bilindiğini sezdikleri an o her zamanki yalan siyasetine yönelirler veya inkar ederler ya da yorum yoluyla hafifletmeye uğraşırlar. İnkar etmeye çalışanlar uğursuzluk telakkisinin güya cahiliye dönemi anlayışı olduğunu ve İslam'ın gelişiyle kaldırıldığını söylerler. Oysa ki cahiliye dedikleri dönemde kadın uğursuz sayılmak şöyle dursun, fakat aksine ilah mertebesine layık kılınmıştı. Hem de öylesine ki Muhammed'in mensup bulunduğu kabile dahil birçok kabile kendi ilahlarının, örneğin Lat, Uzza, Menat vesaire gibi, Tanrı'nın kızları olduğuna ve meleklerin dahi dişilerden yaratıldığına inanırlardı. Kur'an'da bunun böyle olduğu açıklanmıştır. Örneğin Saffat suresi ayet 149-150, İsra suresi ayet 40, Necm suresi ayet 19-20. Yine bunun gibi uğursuzluğun kadında hasıl olduğuna dair hükmü geçersizmiş gibi gösterme gayretiyle bazı İslamcılar uğursuzluk aramanın ve batıl şeylerle uğraşmanın eski Arap geleneklerinden olduğunu ve İslam'ın bu geleneği kaldırdığını söylerler. Dayanak olarak da Muhammed'in ne safer ayında, ne kuşun uçmasında, ne baykuşun geceleri ötmesinde, ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır şeklinde konuştuğunu ileri sürerler. Oysa ki bunu yaparken hem hadisin özünü değiştirirler ve hem de Muhammed'in batıl inançlara saplanmışlığını gizlerler. Çünkü bir kere hadisin aslı öyle değil, şöyledir. Hastalık bulaşması yoktur. La adva. kuşlu uğursuzluk yoktur. La safehamete. Safer ayının iyilik kötülük getirmesi de yoktur. La safere. Başka bir deyimle hadisin kendisinde ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır diye bir tümce yoktur. Öte yandan Muhammed'in uğursuzluk anlayışını batıl inanışlardan saydığı için kaldırdığı da yalandır. Çünkü Muhammed bizzat kendisi batıla inanan ve batıl inanışları yaşatan bir kimse olmuştur. Sağın fazlığından tutunuz da örneğin sağ el ile yemek, sağ adımla sokağa çıkmak vesaire. Tek sayıların kutsallığına, örneğin istinca ederken tek sayıda taş kullanmak gerekir çünkü Tanrı tektir. Ya da şeytanları taşlamaya, Kabe'deki kara taşı öpüp okşamaya varıncaya kadar nice batıl inançları İslam'ın temel esasları yapmıştır. Öte yandan her ne kadar bazı İslamcılar kadın bakımından oldukça haysiyet kırıcı bu hükümler vesilesiyle kadınları teselli edici yorumlara yönelmişlerse de ve örneğin bu sözlerle sadece kötü ve huysuz kadınların kastedildiğini yoksa kadınların tamamının bu tanıma dahil edilmediğini belirtmişlerse de bununla özrü kusurundan büyük denilebilecek bir tutuma saplanmışlardır. Çünkü kötü ve huysuz olmak sadece kadınlarda değil, ve fakat fazlasıyla erkeklerde de görülen şeylerdendir. Şu hale göre yukarıdakine benzer bir tanımın sadece kadınlar için değil, erkekler için dahi söylenmesi gerekirdi. Oysa ki Muhammed bu tanımlamaları özellikle kadınlara hasretmiş ve ancak sözcüğüne parmak basarak uğursuzluk ancak üç şeyde, atta, kadında, evde hasıl olur demiştir. Hele kadın hayızlı olduğu zamanlar uğursuzluğu daha da artar saymıştır. Karataş Hacer-i Esved ile ilgili olmak üzere Muhammed'in bıraktığı bir hadis vardır ki bunun böyle olduğunu göstermektedir. Karataş Hacer-i Esved bilindiği gibi Arapların daha cahiliye döneminde kutsal sayıp tapar oldukları bir taştır. O kadar kutsal sayılır ki Muhammed bile bu eski Arap geleneğini devam ettirmiş ve İslamiyet'i yerleştirdikten sonra da bu taşı her ziyaretinde öpmeye devam etmiştir. Ne var ki Karataş'ın karalığını kadının uğursuzluğundan doğma bir şey saymıştır. İbn Sad'ın Tabakat adlı kitabından naklettiği bir hadisten anlamaktayız ki bu taş aslında kara değilmiş, beyaz imiş. Adem peygamber bu taşı vaktiyle Ebu Kubeys dağına yerleştirmiş. Ne var ki İslam'ın gelişinden güya 4 yıl önce hayızlı kadınlar bu taşa dokunmuşlar ve dokundukları anda taş kara oluvermiş. Kadını uğursuz imiş gibi göstermek için Muhammed'in başvurduğu daha buna benzer nice hayal mahsulü şeyler vardır. Kendisine rakip gördüğü kişileri kötülemek için dahi kadınların uğursuzluğuna inanışını öne sürerdi. Museylimetül Kezzab ile Esved Ansi hakkındaki husumetini ortaya vuran şu hadis bu konuda verilecek örneklerden biridir. Hatırlatalım ki Museylime ile Ansi adındaki iki kişiyi Muhammed bir bakıma kendisine rakip görürdü. Görmesinin nedeni de bu kişilerden her birinin eğer Muhammed kendisinden sonra beni halef kılarsa kendisine uyarım şeklinde konuşmaları idi. Bu tür konuşmaları onların kendisinden sonra peygamber olmak istemelerine veren Muhammed fena halde hırslanırdı. Bir gün Müsellime'ye şöyle demişti. Değil peygamberlikten bir pay, şu dal parçasını benden istersen onu bile sana vermem. Ve ben muhakkak sanırım ki sen rüyamda bana gösterilen meşhum kişisin. Fakat bununla da kalmaz şöyle eklerdi. Bir kere ben uyurken rüyamda iki kolumda iki altın bilezik gördüm. Bunlar kadın ziyneti olduğu için bu rüyam beni kederlendirdi. Sonra rüyamda bana bu bileziklere üflemekliyim emrolundu. Ben bu iki bileziği benden sonra türeyecek iki yalancı peygamber ile tevil ettim ki bunun birisi Ansi Esved'dir, öbürü de Museylime'dir. Görülüyor ki Muhammed kadına uğursuzluk yamayabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmamış, rüyalarını bile buna uydurmuştur. İleride ayrıca belirteceğimiz gibi cehennemdekilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna dair sözlerini bu yukarıdakine benzer tanımlamalarla birlikte ele alacak olursak, kadını fitne ve fesat amili ve uğursuz olarak tanıtmaktan büyük zevk aldığı kolaylıkla anlaşılır. Fitnecilik ve fesatçılık insan karakterine özgü bir şeydir ki cinsiyet ile değil ve fakat yetişme tarzı ile ilgilidir. Bundan dolayıdır ki fitne ve fesat yaratmada kadınların erkeklere nazaran daha tehlikeli oldukları söylenemez. Hatta aksine, tarih erkeklerin bu alandaki rakipsizliklerini kanıtlayan olaylarla dolu bulunmaktadır. Fakat her ne hikmetse Muhammed her hususta olduğu gibi bu konuda da saplanmış bulunduğu önyargılar nedeniyle kadın sınıfını fitne ve fesat kaynağı şeklinde görmüş ve olmadık kısıtlamalara tabi kılmıştır. Kadını mezara sokar gibi eve kapamak ya da umacı kılığında dolaştırmak bu kısıtlamalardan sadece birkaçıdır. Fakat fitne ve fesat kaynağı kabul ettiği kadınları Muhammed bir de kabir ziyaretinden yasaklamış ve kabir ziyaret edenlere Allah'tan lanet yağdırmıştır. Böyle bir yasağın varlığını kabul etmekte güçlük çekenlerimiz kendi kendilerine muhtemelen şöyle soracaklardır. Fitne ve fesat unsuru ile kabir ziyareti arasında ne ilişki olabilir? Haydi diyelim ki kadın fitne ve fesat kaynağıdır. Peki ama kabir ziyaret ederse bundan ne gibi sakıncalar doğar? Acaba Muhammed kadınların kabir ziyareti sırasında fitnecilik edip mezardaki ölüleri birbirine katmalarından mı endişe etmiştir? Gülünç olduğu kadar mantıksız bulunan bu yasağı burada kısaca ele almak gerekir. Çünkü her ne kadar daha sonraları kaldırdığı söylenirse de kaldırma kararı kesin olmadıktan gayri bir de genç yaştaki kadınları kapsam harici tutmak bakımından ilginçtir. Şöyle ki, İslam'dan önce Yahudiler ve Hristiyanlar aziz saydıkları kimselerin kabirlerini secdegah yaptıkları gibi Araplarda kabirlere secde ederlerdi. Cahiliye dönemi diye tanımladığı İslam öncesinin geleneklerini değiştirmek hevesiyle Muhammed birçok yasak arasına kabir ziyaret etme yasağını da koymuştu. Hem de mantıki bir sebebe dayanma gereğini duymadan ve sadece Tanrı'dan başkasına ibadet edilmez diyerek. Yasağı koyarken de kadın erkek ayrımı yapmamış, genel olarak bütün Müslümanlar için koymuştur. Fakat çok geçmeden pişman olmuş ve koyduğu yasağı kaldırmıştır. Söylendiğine göre güya İslam'ın güçlenmesiyle birlikte bu eski geleneğin kendi ümmeti için tehlikeli bir şey olmadığını anlamıştır. Ne var ki söz konusu yasağı sadece erkekler bakımından kaldırmış, kadınlar bakımından sürdürmüştür. Çünkü bırakmış olduğu çeşitli hadislerden anlaşılan odur ki, kadınlara kabir ziyaretini caiz görmemiştir. Nitekim Ebu Davud'un rivayetine dayalı bir hadise göre şöyle demiştir. Allah kabirleri ziyaret ve kabirleri secdegah ittihaz eden, kabirlere kandil yakan kadınlara lanet etsin. Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir başka hadisinde de şöyle konuşmuştur. Allah sık sık kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Her ne kadar bu hadislerin yasak emrinin kaldırılmasından önce geçerli olduğunu söyleyenler var ise de, bunlar bu söylediklerini sağlam bir kanıtlamaya bağlayamazlar. Sadece İbni Ebu Müleyke'nin Ayşe ile ilgili bir haberini delil olarak örnek verirler. Bu habere göre, güya Ayşe bir gün kardeşinin kabrini ziyaretten gelirken Müleyke kendisine Resulullah kabirleri ziyaretten nehyetmez mi idi diye sormuş ve o da evet vaktiyle nehyetmişti fakat sonra ziyaret edilmesini emretti diye cevap vermiştir.